Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah bizleri ateşe girecek amel işlemekten beri buyursun. Cennete girmeyi, cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi nasip etsin. Sohbet dizisinde bugün aynı seriye devam olan cahillikten Allah'a sığınma mevzusunu işlemeye çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Ders silsilesini şöyle dikkatlice geriye doğru bakıp da incelediğimizde ahlak, yani insandan sudur eden İslam'ın imanla alakası çok büyüktür. Yani insan tasdik ettiği, inandığı, kabul ettiği bir şeyi gerek dilinde, gerek gözünde, gerek düşüncesinde, gerek hayata bakışa, gerek ahirete bakışta, yani inancında, ticaretinde, hepsinde ne yapması göstermesi gerekir. Ve bir insanın kendisinden sudur eden hal ve hareketleri neyse insanlara da ne yapılır? Buna göre muamele edilir. Yani Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara bulundukları hal üzerine ne yapın? Muamele yapın diyor. Bu muameleyi düzgün yapmadığında ya küstürürsün ya kızdırırsın. Ama herkese bulunduğu hal üzerine amel edersen bunda hiçbir sıkıntı ne yapmaz? Olmaz. Yani hak sahibine hak da her zaman verilmeli. Sohbetlerin içinde kıssalardan almamız gereken dersler veyahut İbrahim Aleyhisselam'da sizin için güzel örnekler vardır meselesinde bir aile yapısı, bir toplumda bir gencin takılması gereken durum, toplum inanmıyorsa, putperest müşrikse, senin o toplumdaki çaba ve gayretin nasıl olmalı? Aile, ebeveyne karşı durumun nasıl olmalı gibi birçok sohbetler işledi. İşte bugün de cahillikten Allah'a sığınma diye bir mevzu işlemeye uygun gördüm. Önce istiaze nedir? Arapçada azeden türetilmiş bir mastardır. Azdıran, zarar veren ve tehlike arz eden, amel ve güçlerden Allah'a ve onun dinine iltica etme, hicret etme, yani kötülüklerden, her türlü tehlikeden beri olma, sığınma manasında. Mesela muska takan insanlar üze daktı derler. Yani şifa maksadıyla, kötülüklerden korundu derler. Ki şirktir bu. İstihaze eden mümin, bütün insan, cin, şeytan görünen, görünmeyen şer güçlerden Allah'a iltica etmesidir. Ve sığınma da müminin nedir? Bir kalkanıdır. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, o kovulmuş şeytanın şerrinden ne yapın? Bana sığınır. Müminin de Allah-u Teala'ya sığınmakla zayıf ve korunmaya muhtaç olduğunu itiraf etmesidir. Yani aynı zamanda da bu nedir? Biz tevhiddir. Düşün şimdi insan sağlam ev yapıyor. Yani bugün apartman diyelim. Çelik kapı takıyor. Kamera koyuyor kapıya da. İçeriye geliyor, vuruyor kapıyı, kapıyı yatıyor. Korunduğunu zannediyor. Halbuki acizdir. Hırsıza ne kapı dayanır, ne de baca dayanır. Veyahut açık sahrada olan bir yere, işte veyahut ormana, ağaçların üzerine kulübe yapmalar, betondan evler yapmalar vesaire. Bunlar hiçbir zaman insanı ne yapmaz? Korumaz. Geçici bir nedir? Bir barınaktır. Allah'a sığınmaysa kişinin Allah'a karşı aciz bir varlık olduğunu itiraf etmesidir. Bunu insanın güzel anlaması ve akletmesi gerekir ki korunmaya muhtaç olduğunu itiraf etmekle aynı zamanda da Allah Azze ve Celle'nin güç ve kudret sahibi olduğunu nedir? İkrar etmesidir. Hani namazdan sonra la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz ya, işte bunun tecellisini amellerinle müminin ne yapması? Yapması gerekir. İstiaze müminin şeytan ve şeytan avanesine karşı dik duruşunu da ifade eder. Bu bakımdan tüm meşru eylemlere girişmeden önce Allah'a sığınma müminin nedir? Birinci alamet olması gerekir. Düşün, Kur'an okuyorsun ya, Allah'ın kitabını, bunu bile okurken Allah Azze ve Celle kovulmuş şeytanın şerrinden ne yap? Allah'a sığın diyor. Demek ki Allah'ın ayetini bile okurken böyle yapmamız gerekir ki, gerekiyorsa artık diğer işleri sen düşün. Kur'an istihaze edilmesi ve korunması gereken iki tehlikeye işaret eder. Birisi Felak ve Nas suresinde gelir ve diğer yerlerde geldiği gibi şeytan ve onun şerrinden. İkincisi ise cahiller grubu olmaktan. İki yerde çok önemli işaret eder. Birisi, eğer şeytan seni fitlerse, seni dürterse hemen Allah'a sığın. Öbürü ise cahiller grubundan olmaktan Allah'a sığın. Bu ifade, yani ikisi, şeytan ve cahil olma, birbirinden tehlikeli iki şer ve mümin için çok tehlikelidir. Bunun için Allah'a sığınma bize ne yapılıyor? Emrediliyor. Bugün inşallah şeytan bölümünü değil de cahiller arasında yer almanın tehlikesini ve ondan Allah'a sığınmanın üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi Kur'an'da cehil kelimesine baktığımızda cehlin türevleri var. Cahil, cehul, cehalet, cahiliye kelimeleri geçiyor. Şimdi cahil kelimesine baktığımızda bu ne demektir? İlimsiz, bilgisiz kişi demektir. İlimden mahrum kalma manasında geliyor ki Kur'an'da da cahil kelimesi üç manada kullanılıyor. Bir, kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam der geçerler. Bu ayette beyinsiz ve kendini bilmez manasında. Yani her türlü bilmezlik cehalettir. Müslümanın cahile iltifat etmemesi, yüz çevirmesi bu nedir? Kullanılan manalardan bir tanesi. İkincisi ise de ki ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Ayetinde olduğu gibi müşrik anlamındadır. Cahil. Yani Allah'a eş koşan, imanına zulüm bulaştırandır. Bu nedenle İslam öncesi Mekke ve Medine'ye şirk toplumu anlamına gelen Darüşşirk denilmiştir. Cahilliğin bir türü de şirk ve onun türevlerine özenme. Üçüncüsü ise bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları fakirleri zengin zannetirler. Ayetinde olduğu gibi bilgisiz ve gafil kişi manasında. Yani bu da toplumun kullandığı kelime manasında. Aleyküm selam. Gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Demek ki cahil bir, iki ve üç manası var. Sataşan, bilgisiz, gafil insanlar, müşrik insanlar ve hakikaten beyinsiz, anlamayan insanlar. Cehil mastarının mübalağası olan ismi faildir. Doğrusu insan çok zalim, çok cahildir ayetinde geçtiği gibi buradaki cahil de aşırı giden, bilgisizlikte, ilimsizlikte aşırı giden ve huy ve hasletlerde durdurak bilmeyen manalarına geliyor. Yine cehalet Arap dilinde Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra da tezelden tövbe edenlerin tövbesinde tövbesidir ayetinde geçtiği gibi bilgisizlik, gaflet, inanç zafiyeti saldırgan gibi anlamlara gelir. Yani usulde de bir kayda vardır kardeşler. Kişinin bilgisi nispetinde tevbeden neyi vardır? Mahrumiyeti vardır. Cehaleti nispetinde tevbe etme hakkı vardır. Yani düşün, cahil birisi bir bilmeyerek bir amel işlese, ona doğruyu anlat, öyle mi ya tövbe? Ya vallahi ben böyle yapmak istemedim gibi samimi itiraflarını görürsün. Ama bilerek, isteyerek yapan birine doğruyu anlat. Ha, o senin anladığın gibi değil. Bu böyle değil, şu şöyledir diye ne yapar? Birçok teviline gider. Ne tövbe etme yoluna gider, ne de tövbe eder. Edemez de. Çünkü bilerek, isteyerek yapmıştır. Aynen İblis'ten Adem Aleyhisselam kıssasına baktığımızda İblis Allah Azze ve Celle ben sana iki elimle yarattığım halde secde et dediğim halde neden secde etmedin diye ne yapıyor? Kendi soruyor. Ne diyor? Bilerek, isteyerek secde etmediğini itiraf ediyor. Beni önce yarattın, onu sonra. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyerek ne yapıyor? Kendini üstünlük derecesine getiriyor. Secde etmemesini kendi aklına bağlıyor. Ama Adem Aleyhisselam'a bakıyorsun, yasak ağaca yaklaşma dediğinde iblis onları kandırıyor. Yasak ağaca yaklaştırıyor, yani günah işletiyor. Adem'den Havva şaşırıp kalıyor. Ve hemen Allah'a iltica ediyorlar. Ya Rabbi, Havva ve biz ikimiz andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olduk. Eğer sen bizi bağışlamazsan biz helak olduk diyorlar. Yani hemen tövbe yoluna gidiyor. İşte cehalet meselesinin bir manası da neymiş? Bilmeyerek, gafile yapılan günahlardır. Bu da cahilliktir. Buna göre demek ki her günah cehalettir. Her günahkar da cehalet işlemiştir. Ne var ki? Müslümanlar cahil değildir. Çünkü cahil kalıcı bir vasıftır. Cehaletle karışık bazı eylemler karışabilir. Mümin hata ya da günah işlediğini fark edince beşer olması sebebiyle ayette ne diyor? O takvaya erenler var ya, şeytan onlara dokunur da hani bir günaha sevk ederse hakkı hatırlayıp hemen Rablarına ne yaparlar? Dönüverirler diyor. Demek ki cehalet kalıcı bir sıfat. Müslümanın şiarı neymiş? Değil. Hatasından gördü mü doğruyu hemen ne yapacak? Dönecek. Yine cahiliye kavramlardan bir tanesi de cahiliye Allah'ın indirdiği hükümleri kabul etmeyip bunların yerine insanların ortaya koydukları hükümleri, düşünce sistemlerini tercih etmektir ki bu da cahiliyenin sistemlerinin üzerine kurduğu en büyük pisliklerden bir tanesidir. Yaşadığı toplumda bu tür yaşayan insanlara gidin, yani Allah'ın indirdiğini kabul etmeyip de kendi koydukları kanun, sistem neyse bununla yaşayan hangi topluluğa giderseniz gidin, hiç kimse bu topluluğun koyduğu bu kanunlardan hoşnut değildir. Herkes itiraz içindedir. Yani bir kesim hoşuna gitse de büyük kesimin hiçbir zaman hoşuna gitmiyordur. Ve demokrasi diye insanlara yutturdukları bu kelime, bu sistem güya halkın kendi kendini yönettiği sistemler dedikleri değil. Aslında çoğunluğa rağmen azınlığın çoğunluğa hükmettiği, hatta ezdiği sistemlere demokrasi sistemi denir. Bunun adı artık hangi izim olursa olsun hiç fark etmez. Onun adını kullanarak insanlara baskı yapmaktır. Ve koydukları kanunlara bakın, işte özgürlük derler, halkçılık derler, düşünce özgürlüğü. İslam'ın önüne hep koydukları bunların nedir? Maddelerdir. İslam bir kere insana fıtrat özgürlüğü veriyor. Anlatabildim mi? Ve Allah diyor ki isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfretsin. Yani kafirsen açıkça kafir ol. İman ediyorsan açıkça ne? iman ettiğini söyle. Yani cahiller grubundan olma diyor. Ama cahiliye sistemleri de her zaman zulüm ve şirk üzerine sistemlerini ne yapmışlardır? Kurmuşlardır. Yine kardeşlerim, cahiliye kavramı münafık kavramında olduğu gibi İslam öncesi cahiliye dönemlerinde kullanmayıp ilk olarak Kur'an tarafından kullanılan bir kelimedir bu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu çok kullanmış ve Ömer'in cahiliyeyi bilmeyen bir kesim ortaya çıkınca İslami şiarlar yavaş yavaş hayattan kaybolacaktır vecizesi, şerrinden korunmak gayesiyle cahiliyeyi öğrenmenin önemine vurgu koymaktadır. İslam diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ilmik ilmik sökülüp ne yapacak? Gidecek. Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam'dan hiçbir eser ne yapmayacak? Kalmayacak diyor. Bu Müslümanlarda. Ve öyle bir zaman gelecek ki o günün yaşlı erkek ve kadınlarına siz dinden ne biliyorsunuz diye sorulduğunda onlar ne diyecek? Biz atalarımıza, yani yaşlılarımıza La ilahe illallah sözünü söylerken eriştik. Biz dinden başka bir şey bilmiyoruz diyeceklerdir. Düşünün, yani insanlar o kadar cahiliyeye düşecek ki İslam'ı o kadar istismar edecekler ki, dinlerini öğrenmekten o kadar beri duracaklar ki bir kelime kalacak. Bu da La ilahe illallah. Şimdiki toplumu düşünün. Kendi nefsimizi düşünün. Her ne kadar öğrenirsek öğrenelim, gelecek nesillerin de korunması gerekir. Nesillerimize ne verdik? İnancımızı ne kadar hayata geçirebiliyoruz? Nesillerimize ne kadar öğretiyoruz? Evimize bu İslam'ı ne kadar sokabiliyoruz? Daha sonraki gelecek nasıl olacak? Veyahut toplumda biz yüzde kaçız? Yani şöyle baktığımızda çoğunluk neye inanıyor? İnanıyorum denen kesime bakıyorsun, hakikaten birlik ve beraberlik var mı? İhtilaf ettikleri konuları neyle çözüyorlar? Bu ilmin, cehaletin nerelerde olduğunu açıkça ne yapar? Gösterir. Düşün, bir meselede bile bir soru soruyorsun. Yani 50 tane cevabı geliyor. Halbuki o sorunun bir cevabı olur. İkinci cevabı nedir? İhtilafa yol açar. Üçüncü artık daha fazla, dördüncü iş artık karışır, gider. Evet. Kur'an-ı Kerim cahiliye kavramını İslam karşıtı olarak kullanmış. Ahlakta, adet ve geleneklerde, ailede hüküm vermede cahiliyet söz konusudur. Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi saçılmayın ayetinde cahiliye ne yapılıyor? Gündeme geliyor. Şimdi ilk dönem cahiliyesi, eski dönem cahiliyesi olmak üzere ayette ne yapıyor? İkiye ayrılmış. Şimdi ayet mefhumu muhalifiyle yeni ya da sonradan gelecek bir cahiliyenin söz konusu olduğunu da işaret ediyor. Ve günümüzde görülen gelenek, adet, eğitim, ahlak ve ahkamın çoğu hep ne yapıyor? Cahiliyeyi temsil ediyor. Allah diyor ki evlerinizde oturun diyor. Kime? Kadınlara diyor. Şimdi bir toplumu eğiten, çocuklarını yetiştirip topluma sunan kim? Ana. Ana hangi kültürle yetişmişse çocuğuna da verdiği nedir? Eskiden aldığı, yeniden aldığıyla aynısını veriyor. Ben mesela Sincan sohbetlerine geldiğimde hatırlarsan, İbo'nun küçüğüydü çocuk o zaman. İbo diye bağırıyordu. Ben İbo çocuğu çağırdım, gel bakayım. Anan dedim, babanı nasıl çağırıyor dedim. İbo diyor. Aynı çocuk da babasını, annesinin kocasına hitap ettiği gibi çağırıyor. Yani çocuk sadece şunu yap bunu yap lan eğitilmez. Gördüğünü aynen ne yapar? Resim gibi çeker. Akşama kadar gördüğü anası babası değil ki. Yani bazı meslek grupları istisna, hep ne yapıyor? Anasını görüyor. Ve anasındaki bilgi, ilim, birikim neyse aynısı da ne yapıyor? Çocuğa nüfuz ediyor. İşte evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Ayetinin dikkat çektiği gibi cahiliyenin ilk belirtisi çıplaklık kültürüdür. Ve Allah diyor Azze ve Celle, cennetten ilk Adem ve Havva kovulduğunda ne yapmıştır? Şeytan onlara avret yerlerini göstermiştir. Ve ilk kültürde nedir? Çıplaklık kültürü. Ve dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu davayı anlatmaya başladığında Mekke'de hacca gelen kadın ve erkekler Kabe'de tavaf ederken çırılçıplak tavaf ederlerdi ve burada utanma yok derlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar şeytan insanları ne yapmış? Aldatmış. Hem de hacca geliyor, tavaf ediyor ve çırılçıplak. Şimdi insan tabii vahiy haber veriyor. Şek şüphe olmaz. Fakat insanın İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi kalbi mutmain olsun olayında olduğu gibi. Şimdi insan hiç hayret etmiyor. Bak bugün fıstık güzeli, karpuz güzeli, kainat güzeli, bilmem ne güzeli diye kadınları toplayıp hem de genç kızları ne yapıyorlar? Çırılçıplak sayabiliyorlar. Ve herkes de bundan memnunluk duyuyor. Ben niye birinci soyunmadım deyip de üzülüp ağlayanlar bile nedir? Var. Bakın eski cahiliye adetleri günümüzün cahiliye adetleri. Değişen ne olmuş? Hiçbir şey. Biraz daha topluma yayılmış. O gün belki belli bir merkezde sadece kısıtlı insan görüyordu. Bugün teknoloji sayesinde küçücük bir yerde yapılan pisliği bütün dünya ne yapabiliyor? İzleyebiliyor. Sonradan da izleyebiliyor. Yani sadece o ana hasta ne yapmıyor? Kalmıyor. Demek ki cahiliye tüm kurum ve kuruluşlarıyla çıplaklığı özendiriyor ve ona davet ediyor. İffeti pazarlama konusu yapıyor. İnsanlarda kişiliği değil, dişiliği ön plana çıkarıyor. Ve iffet pazarlama konusu kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu ne yapıyor? Yerleştirmiştir. İşte ayette cahiliyenin küfür ve yanlışta ısrar etme özelliğini gündeme getiriyor. Bugün açık olan birisine kapan dediğinde onun taassupla, ısrarla üzerinde durduğunu görürsün. Hep cahiliyetle. Neden açıldığını sana izah edemez. Neden kapanma ihtiyacındaysa zorladığını, zorlandığını, kapanma ihtiyacı hissetmediğini sana ne yapamaz? Yine itiraf edemez. Bu da cahiliyenin özelliklerinde. Yine kardeşlerim, cahiliye toplumları erdemlik, hizmet ve takva gibi değerler üzerine değil, sınıf, ırk ve rengi esas alır. Vahdet yerine, birlik yerine sınıflaşmayı, dayanışma yerine ayrışmayı ve kavgayı ne yapar? Ön plana çıkarır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş olduğu topluma bakın, orada da aynı sistem yok muydu? Arapların zenginleri, fakirleri, siyahları, beyazları vardı. Hep bir sınıf kavgası vardı. Ve hala da günümüzde bu nedir? Mevcut. İslamsa geldi, asabiyeti yani ırkçılığı komple ne yaptı? Kaldırdı. Sadece ümmeti, vahdaniyeti gündeme getirdi. Ama cahiliye sistemleri hiçbir zaman birliği, beraberliği ne yapmak istemezler. Ve cahiliye toplumlar her zaman kavgalıdır. Bakın Orta Doğu bugün ne yapıyor? Kaynıyor. Ne meseleden? Allah davasından. Avrupa aynı şekilde. Amerika yine aynı şekilde. Türkiye de aynı şekilde. Her yerde bir kavga, şu kadar öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ne kavgası bu? Yani neyin kavgası? Hep asabiyet, ırkçılık kavgası. Başka bir şey yok. Ve cahiliyenin sergilendiği alanlardan birisi de ahkamdır. Yani idaredir. Yoksa onlar İslam öncesi cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? Bu ayet iki türlü idarenin varlığını ortaya çıkarıyor. Bunlardan birincisi Allah'ın ortaya koyduğu ve razı olduğu ahkam ve idare. İkincisi de onun dışındaki idare ve biçim. Allah'ın ahkamı fıtratı esas alır. Cahiliye ahkamı uygulamada ahkam koruyucuların özelliklerini ortaya koyar. Yani intikam vardır, kin vardır, haset vardır, kavga vardır, savaş vardır. İslam'daysa bu yoktur. Fıtrat vardır, ahlak vardır, edep vardır, birlik vardır. Ve bir insanın, yani bir inananın, bir inanana üç şeyini ne yapar? Haram kılar. Kanı, namusu ve malı. Kanına göz dikersen kanından ödersin. Namusuna göz dikersen canından ödersin. Malına göz dikersen bedeninden bir kesimin kesilmesiyle ödersin. Yani muhakkak diyeti nedir? Vardır ve ağırdır. Ama cahiliye sistemlerinde bunların hiçbiri ne yapmaz? Korunmaz. Cahiliye psikozuna baktığımızda kardeşlerim, cehalet hep uyuşturur. Bu uyuşturmanın neticesindedir ki cahil insanlar din adına helalları haram, haramları helal kılarlar. Masumları suçlu, suçluları da masum ilan ederler. Kimileri vecibeleri kaldırır, kimileri yeni farzlar ortaya koyar, kimileri insanları tekfir eder, kimi bidat çıkarır, kimi fasıktır, kimi de birbirlerini fasık ilan ederler. Ve cahiliyette dinden, dünyadan, hatta kendisinden, yaratılış gayesinden habersiz yaşar. Ve cehalet, karanlık, taklit, illet, zillet ve ölümdür. Bu bakımdan cahil zelildir, ruhu karanlıktır ve o cahil yürüyen bir ölüdür. Hep taklitten geçer. Etrafındaki iki kişiyi toplar, onlara lider olmaya çalışır ki, bütün fırkalara bakın böyledir. Ve artık o fırkanın, o grubun korunması ve rahat nefes almasına çalışır. Halbuki Allah Azze ve Celle Mü'minin suresinde ne der? Sizin Rabbiniz benim, ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini bölük bölçük ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır. Demek ki bu inanan insanların cahil olanlarının vasıfları. Birisi çıkıyor, ben davetçiyim diyor. Belki 20 sene davet ediyor. Kendi hayatıyla davet ettiği şey arasında yakından uzaktan bir ilgi alaka yoksa o nasıl davetçi olur? İçi başka, dışı başka olana ne derler? Münafık derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine bak, anlattığıyla yaşadığı arasında santim fark var mı?
Yok.
Eğer bir insan Kur'an ve sünnet diyorsa, Kur'an ve sünneti anlatıyorsa, örnek olarak Allah Resulü'nün yaşantısında hayatına ne yapacak? Geçirecek. Çünkü ilim ameli, amel daveti, davet de gelecek bela ve musibetlere sabrı gerektirir. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda, yaşadığımız özellikle şu Türkiye'de, davetçiyim diye ortaya çıkan insanların bakın ahlak diye bir şeyler yok. Amel diye hiçbir şey bulamazsınız. Sabrettikleri de güya kendilerinin yanlışlarını gündeme getirdiğinde 4-5 tane etrafındaki şakşakçının sana falan şunu dedi, buna dedi, olsun ben seslenmiyorum deyip de güya ona sabrı. Halbuki pisliğinin yayılmasından korktuğu için susuyor bu insanlar. Hayatlarında İslam diye bir şey yok. Veyahut da yaşantıları gözükmesin, bilmesin diye ta dağın başına kadar kaçmışlardır. Kimse görmez. Sadece gidip geldiğinde görürsün. O da gidip geldiğinde yorgun gidersin, yorgun dönersin. Bir saat ya da iki saat. İki saat görmenle senin onun İslam'ı, yaşantısın olduğunu ne yapamazsın? Anlayamazsın. Bu insanlarla bu davet ne yapmaz? Gitmez, iflas eder kardeşler. Çünkü kendileri cahil. Cahil olan birisinin yetiştireceği de kendi gibi cahil bir topluluktur. Cahil toplulukta aynen burada belirttiğimiz gibi zelildir, ruhu karanlıktır, yürüyen ölüdür. Bakın tarihte Haşeviye adında bir azınlık gündeme gelmiş, yaşamışlar. İlmi, delili araştırmayı dışlamış bu Haşeviye ve tahkik ve araştırmayı hoş karşılamamış, haram olarak algılamış. İlim tahsilini gereksiz görmüşler ve kendilerini helak ettikleri gibi başkalarının da helak olmalarına sebep olmuştur. Haşeviye denilen topluluk. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda tasavvuf dediğimiz bir kanat vardır. Onlar da aynı şekilde bu noktadan gider. ilim gerekmez. Şeyhin karşısında bir ceset gibi olacaksın. Sessiz, ölü gibi olacaksın. Ve her gün ölüm tefekkürü yaptırırlar. Ya insan her gün kabre girdiğini, öldüğünü, insanların gelip etrafında ağlaştığını, şunu bunu gördü mü ne yapar? Kafayı yer ya. Her şeyden soyutlanır. Halbuki Allah Azze ve Celle benim size verdiğim nimetlerden ne yapın? İstifade edin. Helalı helal bilin. Haramı haram bilin. Bu yollardan ne yapmayın? Sapmayın. Evlenin, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzdan iftihar edeyim, övüneyim diyor. Halbuki bunlar evlenmeyin, ilim etmeyin, cahil olun bu gibi. Niye? Cahil çünkü alim gördüğü, şeyh gördüğü insana hata ne yapamaz? Konduramaz. Ama sahabelere bak, Ömer'e dahi sırtındaki giysinin hesabını ne yapmışlar? Sormuşlar. Emirleri teyemmüm ederek namaz kıldığını görünce onun ihtilam olduğunu ve gusül etmediğini görmüş, gitmiş peygambere ne yapmışlar? Şikayet etmişler ve doğrusunu öğrenmişler. Yani hiçbir şeyi gözlerinden sakındırtmamışlar. Sadece kendi ahlakıyla olan meseleleri örtmeye çalışmışlar ve onun için hayırda dua etmişler. Ama dinleriyle alakalı yaptıkları hatada kesinlikle örtbas ne yapmamışlar? Etmemişlerdir. Onun için cahilin yaptığı her eylemin fesadı iyilikten çoktur. Bir iyilik yap insana, o an için bir tebessüm eder, sonra hatırlamaz bile. Ama bir kötülük yap, ölsen de onu ne yapmaz? Unutmaz. İşte iyiliklerle kötülükler aynı değildir. Kötülüğün belası iyiliğin belasından büyüktür. İyiliğin hayrından çok daha büyüktür. İyilik belki damla damla gider, kötülükse ne yapar? Sel gibi sarılır gider. Ben çocuktum, bizim mahallede işte Kelkitliler, Kızılcamamlar vardı. İkisi de çoğunluktaydı. Kelkitlilerden birkaç tanesi hep içerdi yol kenarında. Geleni soyardı bıçaklarını falan, soygunculuk yapardı. O zaman oralar çok tenhaydı. Kızılcamamlardan birine bir şey yapmışlar, böyle yanlışlık. O da geliyor, kalabalık oturuyorlardı. Kendi eşrafına söyledi. İnanın kardeşler, mahallede baltalarla, kazmalarla, o zaman toplum polisi vardı, çevik kuvvet, böyle beyaz beyaz şeyleri vardı. Ne kadar insan geldi, yol mol da yoktu, jandarma geldi, askeriye zor ayettiler. Kiminin kafa karpuz gibi patlamış, kiminin kol, kiminin bacak, kiminin göz. Yani ne davasına? O geldi, haydi hemşerileri. O da haydi hemşerileri. Ya hangisi haklı? Hangisi haksız? Mesele ne? Hiç araştırma, sulh etme, yani haksızın haksızlığını, haklılığın haklılığını gündeme çıkarma diye ne yapmadı? Bir olay olmadı. Ve o gün kavgada elebaşı olan insanın, diğerlerini çağıran insan evini, barkını bıraktı. Yani firane oldu oralar. Yaşatmadılar onu orada, oturtmadılar yani. İşte cahiliyet, tarafgirlik bu kadar kötü. Günahkar bir alim ile cahil bir abid de aynı şekildedir. Allah Azze ve Celle bizleri cehaletten beri buyursun. Hariciler örneğine bakın. Cahil insanlar cihat ve davet adı altında katliamlar yaparlar, kan dökerler. Hariciler ilim öğrenmeden ibadete, İslam'ı öğrenmeden birçok hal ve hareketlere kalkışırlar. Eğer ilimsiz ibadet olsaydı onların abid ve zahit olması gerekirdi. Onlar kadar ibadet eden, aleykümselam ve rahmetullah, hariciler kadar ibadet eden, doğru söz söyleyen bir kesim zamanında yoktu kardeşler. Çünkü onlar namaz kılar, namazlarının yanında sen kendi namazını ne yaparsın? Hafiflersin diyor. Yani hafif görürsün. Nafile oruçlarının yanında sen kendini ne yaparsın? Küçük görürsün diyor. Bak buna rağmen onlara bu ne yapmıyor? Fayda vermiyor cahilliklerinden. Ve Hazreti Ali'yi şehit eden Abdurrahman bin Mülcem, geceleri çok ibadet eden birisiydi. Ali gibi bir baba yiğidi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı olma şerefine ermiş bir sahabeyi, cennetten müjdelenen bir sahabeyi şehit ettiğinde gidip şükür secdesi yapmıştır. Bu nasıl ilimdir? Bu nasıl ibadettir? Cahilliğin vardığı nokta budur kardeşler. Yani cahil kör bir şeye girer ve ondan dönmez. Ali gibi birini öldürüyor, şükür secdesi yapıyor ve yine Hazreti Hüseyin'i şehit ettiklerinde şehit edenler tekbirler getirmişler, sevinç çığlıkları atmışlardır. Öldürdükleri peygamberin torunu. Nasıl tekbir getirirsin sen? Nasıl sevinç çığlığı getirirsin? Bunlar da nedir? Hep cahilliğin getirdiği pisliklerdir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Aynen. Yine miladi 930'larda Karmatalılar diye birileri var. Arap Yarımadası'nın doğusunu ele geçirdiler ve Hacer-ül Esved'i yerinden söktüler, memleketlerine götürdüler. Aylarca orada teşhir ettiler. Yanlış ve haksız isek Ebrehe'nin ordusu nasıl oraya saldırmış, orduyu yok ettiyse gelsin bizi de yok etsin diye de söz söylemişlerdir. Bunlar cehalet değil midir? Bu nasıl ilimdir? Nasıl bilgidir? Eğer hakikaten böyle bir saldırı varsa bize de yapılsın deyip de ne yapmışlardır? Meydan okumuşlardır ki bunlar cahillikten daha da iğrenç şeylerdir. Ve 20 yıl ellerinde kalmıştır. Daha da garibi, iğrenç hareketi Allah adına, hatta ona yaklaşma ve memleketlerine bereket gelsin diye o taş söküp götürmüşlerdir. Düşünün yani bilgisizliğe. Aynen öyle. Karşılaşılan musibet ve kargaşaların tamamı ya cehaletten ya da eksik ilimden kaynaklanan kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Hazreti Ali'nin dediği gibi belimi iki kesim büktü. Günahkar alim ve cahil abid diyor. Allah her ikisinden de bizi beri buyursun. Günahkar alimden de cahil abid olmaktan da. Cehalet, ölüm ve körlük olduğundan sahibini hem komik hem de garip durumlarla karşı karşıya bırakır. Ve onarılması mümkün olmayan hatalarla karşı karşıya getirir. Hatta tam uçurumun kenarına getirir. Yuvarlanmak üzere olan bir insanın olduğu gibi. Yani düşün, şimdi normal bir yerde yürüyen insanın başına gelecek tehlikeyle tam uçurumun kenarında yürüyen bir adamın başına gelecek tehlike nedir? Aynı değil. İşte cahillik bir adamı tam uçurumun kenarına getirir. Allah bizi cahil olmaktan beri buyursun. Yine kardeşlerim, cahillerin İslam toplumuna açtığı yaralar çok büyüktür. Tarih boyunca bunların yaptığı hatalarla doludur ki ders almayan birçok belaya, musibete ne yapacak? Düçar olacaktır. Ve her fesat, her fitne ve her musibetin nedeni cehalettir. Her hayır ve saadetin nedeni ise ilimdir. Cehalet neticesinde maruf münker, münker maruf haline gelir. Sünnet bidat, bidat da sünnet algılanır. Batıl olan hak yerine, hak da batılın yerine geçer. Yani sen bu iyidir, bunun yapılması gerekir de, o bir der ki hayır, bu batıldır, doğru olan budur der. Doğruyu gündeme getirirsin. Mesela birisi kendini alim zanneder, hal, hareket ve yaşantıda o tam bir belamdır. İnsanları saptırıyordur. Hem kendini hem dinini satıyordur ve insanlardan kimliğini gizliyordur. Tespit etmişindir, insanlara bunu anlatmışındır. Hayır, o alim derler. Seni dışlarlar. Maalesef. Cehaletin getirdiği pislikler bu. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine sünneti gündeme getirdiğim bir toplulukta millet der ki hayır, bu bidat, sünnet olan bu derler. Bugün bakın, abdestten namaza, haçtan oruca, hangi muameleye bakarsanız bakın, bir nikah ahkamına, bir evlenme adabına, bir cenaze adabına, hatta dün değil öbür gün duraktayım. Dolmuş yeni gitti. Öbür dolmuştan onun arasında 15-20 dakika oynar. Arkadaş durağa geldiğinde sela veriliyordu. Ben dolmuş bekledim. Dolmuş geldi. Bindim. Daha hala sela devam ediyordu. Artık ölen kimse uzattıkça uzatıyor. Uzattıkça uzatıyor. Bidat mı? Git bir söyle bakayım be. Sana neler yapıyor? Yani düşünün, bir cenaze ahkamını dahi İslam'a nedir? Ters muamelesini görüyorsun. İşte cahiliyenin İslam toplumuna açtığı yara bu kadar büyüktür. Hem alim bazında, hem amel bazında, hem kişi bazında fitne, fesat had safhadadır. Fitne sulh, sulhsa fitnedir. Sünnet, bidat, iyilik, kötülük, kötülükse iyilik. Hatta belam olan alim, alim olana ise belam derler bu toplumda. Düşünün, öyle insanlar çıkıyor ki bizim yaşamış olduğumuz toplumda. Bugün başörtü meselesini alın, toplumun birçok yaraları olsun. Öyle bir fetva veriyorlar ki, Şeyhülislam bu ya. Doğruyu konuşan bir insan ise hiçbir zaman ne yapmıyorlar? Hak ve hukuka riayet etmiyorlar. Bugün düşünün, bir namaz ahkamını düşün, cemaatten kılınır, nerede kılınır? Mescitte kılınır. Bir cuma ahkamını düşünün, nerede kılınır? Camide kılınır. Bugün cahil cuhara çıkıyor, kendini Şeyhülislam ilan ediyor, bir yer tutuyor küçücük, oraya gidiyor cuma kılıyor. Caiz mi bu? Ve istediği gibi hareket ediyor. Herkes de o salağa, yani salak diyorum çünkü salak demesem başka bir şey diyeceğim. Ona Şeyhülislam gözüyle bakır, kimse tınlamıyor. Halbuki cumanın kılınacağı yer neresi? Davet mi yapacaksın? Orada yap. Başına bir bela musibet mi gelecek? Orada kessin. Eğer orada bir yanlış varsa sahabe kalkıyor, ne diyor? Allah bu elleri kırsın. Aleykümselam. Allah bu ellerin belasını versin yani. Allah Resulü böyle mi yapıyordu deyip hutbedeyken hem de vali olan birisini ne yapıyordu? Uyarıyordu. Düşün, bir vali cuma kıldırmaya çıkmış. Sen de ona çıkıp yanlışını söylüyorsun. Hem de Allah bu elleri kırsın diyor. Namazdan sonra başına gelecek birçok bela musibet vardır. Buna rağmen çıkıp hakkı söylüyor mu? Nerede söylüyor? Orada. Ona fasık diyor. Fasık olan birinin arkasında namaz kılınmaz. Aslında o fıska ne yüklüyor? Açıkça söylemesi lazım. Çünkü fasık bir yerde zalim, bir yerde kafirdir. Açıkça söylemesi gerekir. Ki ben ona fasık diyenin cidden onu tekfir ettiği inancındayım. Ve gerçekten Allah'ın mescitlerini bırakıp da böyle bodrumlarda veya kendi tahsis ettiği bir yerde namaz kılan bir insanın ben tekfirci olduğu zihniyetinde olduğu inancındayım. Ama maalesef böyle salakları hala insanlar adam yerine ne yapabiliyor? Koyabiliyor. Ve sünnetle bidat çok rahat ne yapabiliyor? Yer değiştirebiliyor. Ve böyle salakların konuştukları hak, faksa ne yapıyor? Batıl duruma düşüyor. Allah böylelerin şerrinden korusun. Bakın, İslam şu dört kesimden gördüğü zararı kimseden görmemiş. Birincisi, bildikleri halde bildikleriyle amel etmeyenlerden. İkincisi, bilmedikleriyle amel etmeyenlerden. Üçüncüsü, bilmedikleri halde öğrenmeyenlerden. Dördüncüsü ise insanları öğrenmekten alıklayanlardan. Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim cehaletin her türlü pisliğinden, kötülüğünden bizleri korusun. Peygamberlerin davetine baktığınızda kardeşlerim, en büyük engeli hep cahillerden görmüşlerdir. Davetçiler de aynı şekilde. Engel olarak hep taassup, geçen haftaki dersi hatırlayacak olursanız, kardeşliği zedeleyen, bozan en büyük etkenler neydi? Birisi tarafkirlik, İkincisi de nedir? Kötü ahlaklı. Bunların ikisi de cahiliyenin pisliğidir. Yani cehaletin getirdiği bir bağnazlıktır. Ve peygamberlere, muhalefet edenlere de bakın, hep bunlardan gelmiştir. Cahil ve mukallitlerden, yani birini taklit edenlerden gelmiştir. Ve cehalet hidayetin önünde en büyük perdedir. Hidayetin kalbe girmesini önler, gözü köreltir, dili kurutur, kulağı da ne yapar? Sağır eder. Kimisinin gözü ceylan gözü gibi olduğu halde görmez ve İbn-i Mektum örneğinde olduğu gibi kimisinin baş gözü görmediği halde kalp gözü görür. Ebu Cehil örneğinde olduğu gibi kimisinin de Mekke toplumunda az sayıda okuma yazma bilen insanlar olduğu halde o insanlar da cahilliği nedir? Babası olur. O gün Ebu Cehil o toplumun en önde giden zengin okuma yazması olan birisiydi ama cehaletin ne oldu? Babası oldu. Neden? Neden Muhammed'in getirdiğine inanmıyorsun? Yalanını mı gördün diye sorduklarında ne diyor? Hayır diyor. Asla. Peki niye inanmıyorsun? Onlarla diyor bizim aramızda Mekke'de bir husumet vardır. Yani Haşimoğullarıyla. Onlar ne yaparsa biz bir mislini yaptık. Fakat şimdi onlar bir risalet getirdiğini söylüyor. Doğru hak. Ama biz onu getiremeyeceğimizi bildiğimiz için ondan diyor tasdik etmiyoruz. Yani o unvanı biz alamayacağımız için bizde nedir bir eksiklik diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Cehaletin aslı bu. Şimdi öyle insanlar var ki tutuyorsun, terbiye ediyorsun, yetiştiriyorsun, topluma belki hoca diye tanıtıyorsun, hocasını tanımıyor. Ben hocayım diyor. Ben diyor alimim diyor, kasalıyor ve kendine fırka yaratmaya çalışıyor. Ebu Cehil'den bunların hiçbir farkı nedir? Yoktur. İlmin edebi üstündekine istifade ettiğine nedir? Vefa duymadır. Saygı duymadır. Eğer bu saygı, bu edep yoksa onda insanlık yoktur. İnsanlık yoksa İslam hiç yoktur. Git tasavvufçuya, görünen nedir? Sakaldır, cübbedir, şalvardır. Bunlara da git. Ortamın getirdiği bir İslam'dır. Onun dışında İslam'ı ne yaşantısında, ne düşüncesinde, ne çocuk eğitiminde, ne aile eğitiminde, ne de kardeşler arasında göremezsiniz. Ama her türlü gezme, oynama, top oynama, malayani konuşma, bunları görürsünüz. Evet, Allah bizlere cahiliye ahlakı değil, İslam ahlakını nasip etsin. Ve Allah'tan başkasına ibadet etmenin tek nedeni cehalet ve bilgisizliktir. Ki Tevbe suresinde olduğu gibi müşriklerden biri senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona eman ver diyor. Yani Tevbe suresindeki bu ayet şirke düşmenin önemli bir nedeninin Kur'an'dan, imandan uzak olmanın bir neticesi olduğunu gösteriyor. Vahiy ile birlikte olan bir insan cehaletten ne yapar? Kurtulur. Bugün bakın, Kur'an ahkamı değil, toplumun kabul ettiği güzel Kur'an okuyanın o ses nameleridir. Doğru mu? Hiç İslam'la alakası olmayan, namazda, niyazda gözü olmayan birisi bir Abdüssamet'i dinlesin, mest olur. Veya Türkiye'deki bazı meşhurları ne yapar? Hep bunları dinler. Halbuki Kur'an'ın içindeki nedir? Ahkam bizim için önemlidir. Ama insanlar ses önemlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an hafızları olacaktır. Niye? Kafasına ezbere tutuyor da hayatına ne yapmıyor? Ahkamını geçirmiyor. Demek ki dinleyenler de onu münafıklığa teşkil edecek. Övecek. Veyahut artık değişik hal ve hareketlerde bulunacak, o da ahlakını ne yapacak? Değiştirecek. Halbuki bugün Fas'a gidin, yeni doğan bir çocuk, 4 yaşına geldi mi, orada adettir, töredir. Anne onu götürür, mescide hafız olana kadar onlar ne yapar? Uğraşır. Yani şimdi oradaki çocuğa herkes farklı mı davranacak? Orada adet töre, keşke burada da böyle bir adet olsa da insanlar hep hafız olsalar. Evet. Allah bizlere hayır versin. Cehaletten ve her türlü şirkten, küfürden bizleri beri buyursun kardeşlerim. Allah'tan başkasına ibadet etmenin en önemli nedeni bilgisizliktir dedik. Cehalet uyuşturur ve bu uyuşturmanın neticesidir ki cahil insanlar suçluları masum, masumları suçlu ilan eder. Ve yeni farzlar ortaya koyarlar. Kimi tekfiri seçer, kimi bidatçıları fasık ilan eder dedik. Ve cahiliyenin de getirdiği birçok cahiliye davranışlar vardır. Mesela bugün sigara İslam'ın davranışı mıdır, cahiliyenin mi? Eğer İslam'ın olsaydı, helal bir şey olsaydı, mescidin içinde sigara içene kimse ne yapmaz? Karışmaz. Bugün elinde sigarayla birisi, mescidin inşası bile olsa, içinde sigara içtiğini görse, cahili alimi müdahale eder mi, etmez mi? Eder değil mi? Dışında içse, kimse müdahale etmez. Allah'ın arzı değil mi? Cahiliye davranış diye ne yapmaz? Demez. Hadi bu böyle, bir de buna helal deyip de haram diyenin alnını karışlarım derse birisi, ona ne denir? Hı? Artık ne denirse. Ha, İslami bir terim ben bulamıyorum. Bir de Allah'ın helalını haram, haramını helal kılıyorsa, kendi yaptığı için bir de bunu meşru görüyorsa ve bunun peşinde de birisi hala salakça gidiyorsa, onların insanlıktan da nasibi yoktur. Cahil hakkıyla Allah'ı, peygamberi bilmez, hatta kendisinden bile habersizdir. Cahil başta kendisinin, sonra da toplumun, kısacası bilmediği her şeyin düşmanıdır. Bilen donanımlı askeri, cahil ise eli boş olarak cepheye koşan askeri andırır. Ve onun mağlup olması her zaman nedir? Kaçınılmazdır. Alime melekler selam dururken cahilden şeytan bile belki de kaçıp Allah'a sığınmaktadır. Cahil toplumun bünyesinde zararlı bir unsurdur ki cahilin topluma zararının farkında olan İmam-ı Şafii yaşı ilerlemiş birisine hadisten, İslam tarihinden bazı sorular yöneltiliyor. Bilmiyorum cevabını alınca Allah senin müstahakını versin. Hem kendini hem de İslam'ı mahvettin demiştir. Yani neden öğrenmedin? Niye vaktini boşa geçirdin diye. Cahil ve cehalet her zaman yerilmiştir kardeşlerim. İlmin tüm güzel vasıfları, cehaletin de tüm kötü vasıfları vardır. İlim her zaman iyiliği barındırır. Kötülüğü ne yapar? Götürür ve örter. Cahillik de her zaman hayrı örter, hep kötülüğü ön plana çıkarır. Bakın, hayırlı insanlar iyilikleri gündeme getiren, iyilikleri konuşandır. Ama cahil ve kötü insanlarsa iyilikleri unutan, hatta hiç yapılmamış gibi gören ve hep kötülükleri konuşan, ifsad eden, yayan, birliği beraberliği bozan insanlardır. Bir alime ey cahil dediğin zaman hemen kızar. Cahile de alim olmadığı halde ey alim dersen hemen ne yapar? Sevinir, memnun olur, kasalır. Allah kendisinden razı olsun, İbnül Cevzi herhangi bir gerekçe olmadan yıllarca seviş secdesi yapan bir abidten bahseder. Kendisine neden gereksiz secdeleri yaptın diye sorduğunda ihtiyat için yaptım demiştir. Bunun üzerine bir fakih kendisine senin kılmış olduğun tüm namazlar geçersizdir. Zira namazda olmayan bir şeyi sen ona ilave etmişsin demiştir. Düşün, namazı kılıyor. Her namazın akabinde de acaba oldu mu olmadı mı diye ne yapıyor? Seviş secdesi yapıyor. Yani yıllarca. Olmadı deyince de kabul etmiyor. İslam hukukunda kadına özgü bir hak olarak kendisiyle evlenecek eşinin ilimin bakımından ondan düşük bir pozisyonda, yani cahil olmaması gerek. İlim bütün meselelerden de daha nedir? Üstündür. Zengin bir erkek alime bir kadına denk olamaz. Öyle durumu iyi olan insanlar vardır ki hep yetişkin, kendini yetiştirmiş, hatta alim derecesinde olan ne yapar? Kadın arar. Hafız olsun, şöyle olsun, böyle olsun. İyi. Sen ne olacaksın? Paran var diye bunu ne yapamazsın? Alamazsın. Kadınlara dinini öğretecek, hatta ondan üstün olan bir erkeğin eğitilmiş bir kadından aşağıda olması, o ailenin bir kere daha kurulmadan çökmesine ne yapar? Sebep olur. Geçmişte suç işleyen alimleri cahillerin yanına hapsetmekle en büyük ceza verilmiş olurdu. Allah kendisinden razı olsun. Şeybani diyor ki, eğer el yazmıyorsa el değil ayaktır demiştir. Yani yazmayan elin ayaktan bir farkı olmadığını söylemiş ve onu aşağılamıştır. Yine yazmayan elin diyeti yoktur demekle, yazı yazmayan elin hiçbir kıymete haiz olmadığı vurgulanmıştır. Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan kimse olur mu ayeti, ilmin karanlık ve basiret, cehaletin ise körlük ve karanlık olduğuna ne yapar? İşaret eder. Bu nedenle başta şeytan olmak üzere tüm şer güçler insana tahakküm etme yolunun cehaletten geçtiğini ne yaparlar? İyi bilirler. Ve İslam cahilin münazaraya girmesini yasaklamışken alimin münazarasına ne yapmıştır? İzin vermiştir. Ve ilmi üç şey için ne yapmayın? Öğrenmeyin. Yani cahillerle tartışmak için ilim etmeyin demiştir. Cehaletin ölüm olduğunu Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinden anlıyoruz kardeşler. Ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürümesini sağlayan bir aydınlık verdiğimiz kişi, içinden çıkamayacağı karanlıkta kalan kişi gibi olur mu diyor. Bu ayet, ilim sahibi olmayanın, yani cahilin ölüler mesabesinde olduğunu belirtiyor ki, tıpkı şeytanın meseli olduğu gibi bir insana inkar et der. Şeytan inkar edince de ben alemlerin Rabbine sığınırım der ve ondan ne yapar? Uzak durur. Allah razı olsun. Bu ayeti kerime, yani tıpkı şeytanın misali gibi bir insana inkar et der. O da inkar edince ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Bu hep ahirette karşımıza çıkacak ayetler. Allah inşallah bununla bizleri muhatap kılmasın. İşte bu şeytanın bile cahilin düştüğü konuma düşmekten ne yapıyor? Allah'a sığınıyor. Öyleyse kardeşlerim, cehaletin belası, kötülüğü nedir? Çok büyüktür. Sohbetin başında da dediğimiz gibi iki şeyden Allah'a sığınma bizlere emrediliyor. Birincisi şeytandan Allah'a sığınma. İkincisi de nedir? Cehaletten Allah'a sığınma. Demek ki sığınma bizim neyimiz? Kalemizmiş. Acizliğimizi ve hiçbir gücümüzün olmadığı, güç ve kuvvete, kudrete sahip olan Allah'a sığınarak bu cahillikten kurtulmamızı, ilim etmemizi ve ilimle amel etmemizi bize dinimiz ne yapıyor? Emrediyor. Ve bir sefere gittiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihat baplarında bulursunuz. Bir işi için bir yere gidiyor. Birinin kafası yarılıyor. Akabinde ihtilam oluyor. Ve soruyor oradakilere, bana bir ruhsat yok mu? Yok, sen usledeceksin. Adam guslediyor ve kafasındaki yara su gidiyor ve ölüyor. Geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu öldürdüler. Onu öldürdüler. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Cahilliğin şifası sormak. Sorsalardı ya o yarağa bez koyarlardı. Orayı teyemmüm eder. Geri yerini yıkar. O ona ne yapardı? Yeterdi diyor. Elbette ki ihtilam olduğunda, guslü gerektiren bir hal olduğunda gusletmek gerekir. Ama demek ki orada bir eksik bir ilim var. O da nedir? Cehaletin o noktada giderilmesi. Demek ki cahil olan, bilmeyen bir insan birinin ölümüne dahi ne yapabiliyor? Sebep olabiliyor. Onun için halk arasında yarım doktor candan, yarım hocadan dinden eder diyor. Bugün günümüzde hocayım diye geçinenlere bakın. Adamlar hep dininden ediyorlar. Bir bakıyorsun evden çıkmaz. Sosyal faaliyetleri sıfır. Sabaha kadar internet Şeyhül İslamları. Ellerinde 3-4 paket sigara. Onu yak, bunu yak. Kendi isimleriyle internete girmez. Başka isimlerle bukalemun gibi gezerler ki münafıklığın alametleri. O alimin sözünü al, sabah ayrı bir iştihat, akşam ayrı, öğlen ayrı. Bunlar internet şeyhülislamları, insanların dinlerini çok rahatlıkla ne yapabiliyor? İfsad edebiliyor. Neden bu insanlar rağbet ediliyor da ilim ehlinin kadir kıymeti bilinmiyor? Neden? Karşısındaki dininin emir ve nehirlerinden azıcık haberdar olsa ona gider de ram olur mu? Olmaz. Demek ki bir, karakter aynı karakter. O baş olmaya çalışıyorsa demek ki bu da bir baş olmaya, kuyruk olmaya çalışıyor. O da cahil. Çünkü sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı bir fikre sahipse veya işine geldiğinde haram helal olabiliyorsa demek ki ona intisap eden de aynı düşüncelerde olan birisi. Allah cahillerden de cahiller grubundan da bizleri uzak kılsın. Demek ki dünyadaki hayır, güzellik adına ne varsa bu ilmin neticesi olduğu gibi isyan, günah, çirkinlik, bağnazlık, tutuculuk adına ne varsa o da cehaletin eseri ve neticesidir. Ve cehalet musibetlerin en kötüsü, ilimde haz ve nimetlerin en güzelidir. İlim din olduğu gibi din de ilimdir. Bu nedenle ulemanın en büyük güç ve önemli özellikleri de ilimdir. Allah bizlere Rabbani alimler nasip etsin. İlmiyle amel eden samimi yiğit insanları nasip etsin. Her türlü şirkten, küfürden bizleri uzak kılsın. Ve Allah Azze ve Celle belamların şerrinden bizleri korusun. Diliyle alim, ameliyle, kalbiyle münafık olanların şerrinden de bizleri korusun. Demek ki sohbette başlangıcıyla bağlayacak olursak, şeytandan Allah'a sığınıldığı gibi cahillerden olmaktan, cehaletten de ne yapma? Allah'a sığınmak gerekiyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbilek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun.